Yunus bölümü kutsal kitabın belki de en çok eleştirilen kitabıdır. Ne yazık ki birçok Mesih inanlısı eleştirenlerin eline koz verdiklerini ve şüphecilerin eğlencesi haline geldiklerinin farkına varmadan bu önemli kitabın kutsal kitap kanonundaki yeri konusunda düşüncesizce konuşmaktadır. Birçok Hristiyanın abartılı bir hikaye duyduğunda evet tam bir Yunus dediklerini duyuyoruz. Gerçekten söylemek istedikleri, duydukları şeyin inanılması zor, belki de imkansız olduğudur. Savaşta düşmanın taktiği karşı tarafın zayıf noktalarını bulup saldırılarını bu hedefe yoğunlaştırmaktır. Bu ölçütten değerlendirme yaparak birçok eleştirmen Yunus kitabının kutsal kitabın yaralanabilir bir noktası olduğu sonucuna varmıştır. Bu kitap düşmanın en ağır silahlarıyla saldırdığı kitaptır. Bunun sonucu olarak günümüzde sıradan bir Hristiyan bu kitabın kutsal yazılar zincirindeki en zayıf halka olduğunu düşünür. Eğer bu halka koparsa zincir de kopacaktır. Yunus kitabı kutsal kitabın taşıyıcı girişimidir. Eleştiren kişilerin saçma sapan açıklamalarını kabul edersek öyledir. Septuagint tercümeleri bu kitabın mantıklılığını sorgulayan ilk kişilerdi. Günümüze kadar gelen bir eleştiri çığırının başlamasına örnek oluşturdular. Modernizmin antik yöntemi kitabı mecazi olarak görmek ve onu Jules Verne'in yolculukları ile aynı sınıfa koymaktı. Günümüz liberalizmi de aynı taktiği kullanmaktadır. Bunun hiç gerçekleşmediğini söyleyerek onu bir mecaz halinde düşünürler. Kutsal kitap açısından liberalizm, Tanrı sözüne önem vermeyen, onu ciddiye almayan, yarım yamalak bir iman ilkeleri çizenlerdir. Kutsal kitapta geçen mucizelere pek inanmayanlar kastedilmektedir, liberal denirken. Eleştirmenlerin aşırı teorilerinden bazıları öylesine zoraki ve hayalidir ki neredeyse gülünçtür. Yunus kitabının gerçekleştiğine inanmak, onun açıklamalarına inanmaktan çok daha kolaydır. Sizlere Yunus kitabı hakkında yapılmış olan bu tuhaf açıklamalardan bazılarını aktarayım. Bazı eleştirmenler iddialarını desteklemek için bir tek kanıt olmadan Yunus'un Seraf adlı dulun oğlu olduğunu söyler. Diğerleri ise Yunus'un gemideyken bir rüya gördüğünü ve Yunus kitabının da bu rüyanın anlatımı olduğu teorisini ileri sürenlerdir. Bir değişik bakış açısı ise Yunus kitabını Herkül ile deniz canavarı hakkındaki Fenike mitiyle bağlantılandırır. Orada hiçbir benzerlik yoktur ve yine de bir açıklama bulma çabası içerisine bu noktadan girerler. Bir başka grupta Yunus gerçek biri olduğu ve Tarşiş'e giden bir gemiye bindiği halde geminin bir fırtınada battığını iddia ederler. Fırtına ve geminin batmasından sonra ön tarafında bir balık oyması olan bir başka gemi Yunus'u kurtarmıştı ve Yunus kitabındaki kaydı bu destekler diyorlar. Fırtınadan sonra kurtulan Yunus'un bir süre kendinde olmadığını anlayabilirim. O sırada balığın içinde olduğunu düşündüğünü hayal de edelim. Ama büyük bir olasılıkla ikinci gün kendisine geldikten sonra Yunus'un bir balığın içinde değil de bir gemide olduğu sonucuna varmış olduğu düşüncesindeyim bu iddiaya göre. Bir başkası ise suyun üzerinde ölü bir balığın sürüklendiğini ve Yunus'un fırtına sırasında onun içine sığındığı gibi inanılmaz iddialarda bulunmaktadırlar. Bu grup ölü bir balık ve canlı bir Yunus'u savunur. Bu kitabı bitirmeden önce dönüp diri bir balık ve ölü bir Yunus olduğunu söyleyeceğim. Öyleyse günümüzde liberal bakış açısı Yunus kitabının bir mecazdan başka bir şey olmadığını, onun Ezop'un masallarıyla aynı sınıfa konulması gereken bir masal olduğunu savunur. Bu spekülasyonları üreten kişiler Yunus kitabının mantıksız olduğunu iddia ederler ve öyküye inanırlık kazandırmak için bu teoriyi ortaya atarlar. Yunus'un onların çok mantıklı açıklamalarına tepkisini görmek çok ilginç olurdu. Bütün bu spekülasyonları gerçek bir temelleri tarihsel bakış açısından hiçbir kanıtları olmadığından ve sadece eleştirmenlerin hayallerinde var olduklarından ötürü bir kenara bırakmak zorundayız. Yunus'un tarihte yaşamış biri olduğu ve bir mitoloji kahramanı olmadığı kanıtlanabilir. Anlatımın doğru olduğu da kanıtlanabilir ve kitabın mesajının yaşadığımız bu çok önemli zamanda bile çok büyük bir anlamı olduğu da bana göre açıklıkla gösterilebilir. Yunus tarihte yaşamış birisidir ve bu kitabın da yazarıdır. Yahuda kralı Yoaş oğlu Amasya'nın krallığının 15. yılında Yehoaş oğlu Yoravam, Samiriye'de İsrail kralı oldu ve 41 yıl krallık yaptı sözlerini okuduğumuz tarihsel kitap 2. Krallar kitabını 2. Krallar 14. bölüm 23. ayeti size göstermek isterim. Bildiğim kadarıyla kimse 2. Yoravam'ın gerçekten yaşayıp yaşamadığını ve kuzeydeki İsrail krallığının kralı olup olmadığını ve 41 yıl hüküm sürüp sürmediğini sorgulamış değildir. Bu tarihsel bir kayıttır ve okumaya devam ettiğimizde 2. Krallar 14. bölüm 24 ve 25. ayetlerde şunları görürüz. Yoravam Rabbin gözünde kötü olanı yaptı ve Nevat oğlu Yoravam'ın İsrail'i sürüklediği günahlardan ayrılmadı. İsrail'in tanrısı Rabbin kulu Gat Heferli Amittay oğlu Yunus peygamber aracılığıyla söylediği söz uyarınca Yoravam Leva Hanat'tan
Arava Gölü'ne kadar İsrail topraklarını yeniden ele geçirdiler. Yeroboam gerçekten yaşamış birisiydi. İsrail gerçek bir ulustu. Hamat da gerçek bir yerdi ve Yunus adındaki bu adamın da bir hayal ürünü olması olası değildir. Bu tarihsel bir kayıttır ve Yunus'un tarihte yaşamış biri olduğu sonucuna varmak mantıklıdır. Bunun başka bir Yunus olduğunu söylemek ise doğru değildir. Babalarının ismi Amitay olan iki Yunus olduğuna ve her ikisinin de peygamber olduğuna inanmak mantıklı değildir. Yunus isminin çok görülen bir isim olmadığına da dikkatinizi çekmek isterim ve özellikle bu belirginleşir. Bu isim kutsal kitapta sadece 2. Krallardaki bu ayette ve Yunus kitabının kendisinde ve İncil'de bu kitaptan söz eden kısımlarda geçer. Kutsal kitapta sadece bir tane Yunus vardır ve de o da tarihte yaşamış bir kişidir. Yunus'un durumunu peygamberlerden bir başkası olan Ovedya ile kıyaslamak ilginçtir. Bildiğim kadarıyla Ovedya kitabını yazan Ovedya adlı bir adamın gerçekten yaşayıp yaşamamış olduğunu kimse sorgulamamıştır. Buna karşın hem eski antlaşmada hem de yeni antlaşmada Ovedya hakkında bir tane bile tarihsel kayıt yoktur. Liberaller Ovedya'yı kabul eder ama Yunus'u reddederler. Neden? Çünkü orada kayıtlı olan mucizeyi kabul etmezler. Eski antlaşmada Yunus'un tarihsel kaydına sahibiz ve İncil'de de yeryüzünde yaşamış en büyük otorite olan Rab İsa Mesih'in sözlerinde Yunus'u görüyoruz. Rab İsa kendisi Yunus'un tarihsel bir kişi olduğunu ve balığın içindeki deneyimini doğruladı. Luka 11. bölüm 30. ayette Yunus nasıl Ninova halkına bir belirti olduysa insanoğlu da bu kuşak için öyle olacaktır dedi. Aynı şekilde Matta 12. bölüm 39 ila 41. ayetler arasında İsa onlara şu karşılığı verdi. Kötü ve vefasız kuşak bir belirti istiyor. Ama ona peygamber Yunus'un belirtisinden başka bir belirti gösterilmeyecektir. Yunus nasıl 3 gün 3 gece o koca balığın karnında kaldıysa insanoğlu da 3 gün 3 gece yerin bağrında kalacaktır. Ninova halkı yargı günü bu kuşakla birlikte kalkıp bu kuşağı yargılayacak. Çünkü Ninovalılar Yunus'un çağrısı üzerine tövbe ettiler. Bakın Yunus'tan daha üstün olan buradadır diyor. Yunus kitabının tarihsel kaydını sorgulamaya başladığınız an Rab İsa Mesih'in inanırlığını da sorguluyorsunuz demektir. Liberal birinin İsa gelmiş geçmiş en büyük öğretmendir demesini duymak çok tuhaf bir şey. Çünkü büyük bir öğretmeni belirleyen şeylerden biri öğrettiklerinin doğru ve gerçeğe uygun olmasıdır. Dostum eğer İsa büyük bir öğretmen ise o zaman Yunus kitabının gerçek oluşunu bildirişi de doğrudur. Eleştirmenlerin itirazlarını ele almaya çalıştığım bu bölümü bir yorumcunun, Sir Winston Churchill adlı hepimizin tanıdığı yorumcunun kutsal kitabın esini konusunda yaptığı bir konuşmasından bir aktarma yaparak bitirmek istiyorum. Musa'nın, kahinlerin ve halkın en önemli sosyal, ahlaksal ve dinsel gereksinimlerini geri bırakmak hakkındaki o alimane ve yaratıcı mitleri küçümseyerek reddediyoruz. En bilimsel görüş, en modern ve mantıklı düşüncenin, en dolu tahmine ulaşma yolunun kutsal kitaptaki hikayeyi aynen almak ve insanlık tarihinin en devrimci hamlesiyle özdeşleştirilmek olduğuna inanıyoruz. Gerçeğe çıkan profesör ve doktorların yazmış olduğu kalın ciltler imanımızı sarsmıyor. Bu olayların kutsal kitapta yazıldığı şekilde aynen gerçekleştiğinden emin olabiliriz diyor Winston Churchill. Kitabın özelliğine bakacak olursak, Yunus bir peygamberdi ama kitabı bir peygamberlik kitabı değildir. İçinde kayıtlı hiçbir peygamberlik bulunmaz. Bunun yerine Yunus'un hayatındaki en önemli olaylardan birinin kendi ağzından anlatımıdır. Hikayeyi anlatan Yunus'tur ve bize yaşadıklarını anlatmaktadır. Bu anlatım iki büyük mesaj taşır. Burada İsrail ulusunun büyük sıkıntı dönemindeki resminin Tanrı'nın halkını nasıl koruyacağının, Vahiy kitabında mühürlenen 144 bin kişinin resminin bir minyatürünü görüyoruz. Burada ayrıca İsa Mesih'in dirilişi konusunda harika bir öğreti de görülmektedir. Bu kitap aslında dirilişin peygamberliğidir. Rab İsa Mesih kendisi tıpkı Yunus'un Ninovalılara bir işaret olduğu gibi kendisi de dirilişiyle kendi nesline bir işaret olacağını söylemişti. Yunus kitabı inanılmaz bir abartı değildir ve bu da bu kitaba inanmanın ne kadar imkansız olduğunu epey vurgulayan reddedici dünyayı gerçekten rahatsız eder. Bu kitap ölümden dirilen bir adamın ve ortasında boğazlanmış gibi duran kuzu olan bir tahtın resmidir. Bu kuzu dirilmiş bir kuzudur ve günümüzdeki Mesih'i reddeden dünya bir gün dağlara ve kayalara seslenip dağlara kayalara üzerimize düşün dediler tahta oturanın yüzünden ve kuzunun gazabından saklayın bizi diye Vahiy 6. bölüm 16. ayete göre bağıracaklar. Bazen bu kısa bölüm edebi değeri yersiz eleştirilerde bulunan eleştirmenlerin gümbürtüsünde kaybolmaktadır. Yunus böylesine küçük bir alana sığdırılan en güzel öyküdür diye yazan edebi eleştirmen ve yazarın sözlerini hatırlamak yerinde olacaktır. önümüzde inanılmaz bir abartı değil, edebi bir mücevher olduğunu aklımızda tutmamız iyi olacaktır. Belirtmek istediğim bir başka önemli nokta da balığın kitabın kahramanı olmadığıdır. Kitaptaki kötü unsur da değildir. Balık çok önemli bir hale geldiği halde bu kitap bir balık hakkında bile değildir. En büyük zorluk doğru perspektifi korumaktır. Balık sadece vitrindeki bir süstür ya da adına ne derseniz deyin. Her tiyatro oyununda belirli sahne donatımları ve dekorlar bulunur. Hamlet'in siyah, mavi ya da beyaz bir fonun önünde oynanması önemli değildir. Ve Yunus'un hikayesinde de balık oyunun yıldızı değil, dekorlarından birisidir. Kutsal kitabın herhangi bir kitabını ele alırken en önemli şeyler ve daha az önemli şeyler dedikleri arasında bir ayrım yapmalıyız. Yunus kitabındaki daha az önemli şeyler balık, kabak, doğu rüzgarı, gemi ve hatta Ninova şehridir. En önemlisi ise egemen Rab ve Yunus'tur. Tanrı ve insandır ve bu kitapta işte bunun hakkındadır. Yunus kitabının tarihiyle ilgili ise muhafazakar bilginler, Yunus kitabının yazılışını İsa'dan önce 745'ten önceye koyarlar. Olaylar yaklaşık bu sırada gerçekleşmişti. Bazıları ise İsa'dan önce 860 yılına bakarlar. Bana göre İsa'dan önce 800 ila 750 yılları arasına koymak en doğrusudur. Tarihi etüt eden kişiler bu dönemde Nemrut tarafından kurulan Ninova'nın o sıralarda en parlak devrini yaşamakta olduğunu, Asur ulusunun zamanın büyük dünya gücü olduğunu hatırlayacaktır. Bu ulus İsa'dan önce 606 sıralarında yok edilmişti. Yunanlı tarihçi Herodot'un zamanında Nemrut'un kentinin yerinde yerler esiyordu. Xenofon şehirden geçtiğinde şehir terk edilmişti ama duvarların hala durduğuna ve 5-6 metre yüksekliğinde olduklarına tanıklık eder. Tarihçiler şimdi 3-4 metre yüksekliğinde ve 1 metre kalınlığında olduğunu hesaplamaktadırlar. Göreceğimiz gibi Ninova çok büyük bir şehirdi ve kayıtlar bize bundan fazlasını söylememektedir. Yunus kitabının konusu ise kısalığı dikkatsiz bir okuru bu kitabın Yunus'u yutan balina hakkında tartışmaktan başka hiçbir önemi olmadığı sonucuna getirebilir. Burada balina içinin kullanılan sözcük ketostur ve büyük bir deniz canavarı anlamına da gelir. Bu balık bir balina olabileceği halde ben öyle olduğunu da düşünmüyorum çünkü kutsal kitap bizlere özel bir balığın hazırlanmış olduğunu söyler. Ama Yunus kitabının çok kısa 4 bölümü vardır ve kutsal kitabın en kısa kitabı olan Oveyda'nın sadece 2 mislinden biraz daha uzundur.
Çok kısa olduğundan bu kitabı görmemezlikten gelebiliriz. Ancak bu kitaplardan hiçbirine küçük peygamberlerde dememeliyiz.
Çünkü her biri küçük bir atom bombası değerindedir. Tanrı'nın gücü ve programıyla doludur. Yunus kitabında önerilip geliştirilen 6 önemli konu vardır ve bunlar Yunus kitabını günümüz için çok uygun bir hale getirirler. Birinci olarak bu eski antlaşmada İsa Mesih'in dirilişini ortaya koyan tek kitaptır. Hristiyan inancının bütün büyük doktrinleri eski antlaşmanın belirli kitaplarında ortaya konulmuştur. Örneğin çıkış kitabı kurtarılışı ortaya koyar. Bu kitapta Mesih'e gelen günahkarların günahtan kurtuluşu canlandırılır. Rut kitabında kurtarılışın romantik yanını, sevgi dolu yanını görürüz. Ester kitabında Tanrı'nın sağlayışının romantikliğini görüyoruz. Ben Eyüp kitabının tövbe konusunu öğrettiğine inanıyorum. Kutsal kitabı okuyup imanımızın büyük doktrinlerinin eski antlaşma kitaplarından birinde canlandırıldığını görebiliyoruz. Yunus adındaki kısa kitap Rab İsa'nın dirilişini canlandırır ve öğretir. Eğer bu kitap dirilişin harika doktrinini öğretmiyorsa o zaman Hristiyan inancının bu en önemli doktrinini eski antlaşmanın hiçbir kitabında canlandırılamaz. Sırf bu bile bu kitabı önemli bir hale getirir. İkinci nokta ise Yunus kitabının kurtuluşun işlerle olmadığının altını çizdiği bir kitap olmasıdır. İnsanları tövbeye götüren imanla gerçekleşeceğini öğretmektedir Yunus kitabı. Bu kısa kitap Ortodoks Yahudiler tarafından kefaret günü olan Yom Kippur'da okunmaktadır. Tanrı'ya giden yol yaptığımız iyi işler aracılığıyla değil, Rabbim bizim yerimize kurban olarak ölüp kanını akıtması aracılığıyladır. Yunus kitabının en önemli cümlesi ikinci bölümdedir. Kurtuluş senden gelir, Ya Rab der. İkinci bölüm 9. ayetti. Kurtuluşu başlatan O'dur. Kurtuluşumuzun büyük binasını O dikmiştir, mimar O'dur. Bu kitabın üçüncü büyük amacı ise Tanrı'nın lütuf amacının bozulamayacağını göstermektir. Yunus, Ninova'ya gitmeyi reddetmişti ama Tanrı mesajı hala Ninova'ya verecektir. Bu durumda Yunus'un Ninova'da Tanrı'nın tanığı olması ilginçtir. Oraya gideceğini bilmiyordu ama gitti. Dördüncü önemli nokta ise Tanrı'nın imansızlığımızdan ötürü bizi bir kenara atmayacağıdır. Tanrı sizi kullanmayabilir ama sizi bir kenara atmaz. Futbolda oyuncuların dışında yedek oyuncular da vardır ve bir de sırada oturan oyuncular vardır. Yani futbolcuların yanlarındaki sırada oturan bir sürü futbolcu daha var. Hatta sıralarda oturan futbolcular oynayanlardan daha fazladır. Bir oyuncu oyuna ancak oyuna bir katkıda bulunabileceğine inanıldığında çağrılır. Eğer siz ve ben imansızlık gösterirsek Tanrı bizi o yedek kulübesine koyabilir. Ama hala üniformayı giyeriz ve bizi bir kenara atmaz. Yaşam oyununa yeniden girmeyi ve onun isteğini yapmayı istediğimiz her zaman bunu yapmamıza izin verecektir. Beşinci büyük gerçekte Tanrı'nın iyi ve lütufkar olduğudur. Kutsal kitapta Tanrı hakkında yer alan en etkileyici resmi görmek istiyorsanız Yunus 4. bölüm 2. ayeti okumanızı öneririm. Eski antlaşmanın bir gazap tanrısı ve yeni antlaşmanın da bir sevgi tanrısı gösterdiğini söylemek yanlıştır. Yunus kitabında öc almaya çalışan bir tanrıyı görmeyiz. 6. ve son büyük öğreti de Tanrı'nın diğer uluslarında tanrısı olduğudur. Tanrı İbrahim'i seçtiğinde diğer uluslara aslında insanlık ailesine giren günahtan ötürü sizi bir süre için terk etmek zorundayım. Bir adam ve bir ulus aracılığıyla sizin için kurtuluş hazırlayacağım ve kurtarıcıyı dünyaya onlar aracılığıyla getireceğim diyordu. Tanrı şimdi bütün insanlık için kurtuluşu sağlamıştır. Kutsal kitabımda Yunus kitabının üzerine Romalılar 3. bölüm 29. ayet yazdım. Paulus, yoksa Tanrı yalnız Yahudilerin tanrısı mıdır, diğer ulusların da tanrısı değil mi? Elbette diğer ulusların da tanrısıdır diyor. Yunus kitabı Tanrı'nın eski antlaşmada bile diğer ulusları unutmadığını gösterir. Fahişe Rahav gibi bir kadını ve Asurlar gibi zalim ve vahşi bir ulusu ve başkentleri Ninova'yı kurtarmaya istekliydi. Tanrı'nın günahkarları kurtarma işinde olduğunu kutsal kitabımda görmek çok hoşuma gidiyor. Yunus kitabını incelemede iki yaklaşım vardır ana hatlar açısından. En popüler olanı ve çoğu yorumcu tarafından izleneni Yunus'la Paulus arasında çarpıcı bir benzerlik olduğuna dikkat çeken yaklaşımdır. Hem Paulus hem de Yunus Yahudi olmayan uluslara müjdeleme yapıyorlardı. Her ikisi de denize atıldı. Her ikisi de gemide denizcilere tanıklık etmişlerdi ve her ikisi de denizcileri ölümden kurtarma işinde kullanılmışlardı. Dikkatli bir etüdün ortaya koyacağı başka çarpıcı benzerlikler de vardır. Bir müjdecilik yolculuğu olarak kabul ettiğim Roma'ya yolculuğu dahil Elçi Paulus'un aslında 4 hizmet yolculuğu olmuştur. Yunus'un 4 bölümü Yunus'un 4 hizmet yolculuğuna bölünebilir. Birinci yolculuk balığın içindeydi. İkincisi kuru topraktaydı. Üçüncüsü Ninova'da ve dördüncü de onu Tanrı'nın kalbine götürdü. Az önce söylediğim ayrım Yunus kitabının güvenilir bir ana hat ayrılışıdır ama beni hiçbir zaman tam olarak tatmin etmemiştir. Ben kitabın ana hatlarını Paulus'la bir kıyaslama yapmadan çıkartmaya çalıştım. Doğrusunu isterseniz Yunus'un kısa kitabının ana hatlarını yapmakla Vahiy kitabının ana hatlarını çıkartmaktan çok daha fazla zorlandım. Yunus ana hatlarını çıkartmakta benim başka bir yaklaşımım var ve şimdi size bunu nasıl geliştirdiğimi anlatmak istiyorum. Uzun yıllar önce bir gece tren istasyonunda tren bekliyordum. Okuduğum okula geri dönüyordum ve o sırada kutsal kitabın her kısmının ana hatlarını çıkartmanın üzerinde çalışıyordum. Ama Yunus kitabı için bir ana hat çıkartamıyordum. Sonra trenin geç geleceğini öğrendim. Yarım saat, bir saat arası beklemem gerekecekti. Sizin de bir havalimanı ya da tren istasyonunda beklemeniz gerektiğinde yaptığınızdan emin olduğum şeyi yaptım. Oturmadan önce epey dolaştım. Patlamış mısır makinesinin önüne geçtim. Yiyecek satanları dolaştım. Pro mağazasının önünden geçtim. Kolajının önünden geçtim ve en sonunda tren saatlerinin yazılı olduğu levhanın önüne geldim. Tren saatlerine bakarken Yunus kitabının ana hatlarının saatlerin gösterildiği bir levha gibi yapılabileceğini düşündüm. Saatlerin yazılı olduğu bir levhada 3 önemli şey bulunur. Birincisi tren ya da uçağın ayrılış saati ve ayrıldığı yer. İkincisi trenin ya da uçağın gideceği yer. Son olarak da trenin gittiği yere kaçta varacağını bilmeniz gerekir. Konuşmalar yapmak için birçok yere gidiyorum ve eğer uçağa ya da trene binersem bilinmesi önemli olan 3 şeyin kalkış saati, nereye gidildiği ve varış saati olduğunu görüyorum. Bu yüzden eğer Yunus kitabına üzerinde saatlerin yazılı olduğu bir levha gibi bakarsanız Yunus kitabının ana hatları şöyle oluşur. Her bir bölüm için kalkış yeri, gidilen yer ve varış vardır. Birinci bölüm için İsrail'den kalkılmış Ninova'ya gidilmiştir. İkinci bölümde Samiriye ya da Gat Heper'de balık, Ninova ve kara vardır. Üçüncü bölümde karadan Ninova'ya, dördüncü bölümde de Ninova'dan asma kabağı aracılığıyla Tanrı'nın kalbine gitmek olarak Yunus kitabını ana hatlarına ayırmak sağlıklı olacaktır.
Yunus birinci bölüm Yunus'un çağrılıp görevlendirilmesini bize aktarır. Yunus 1. bölüm 1. ayette Rab bir gün Amitay oğlu Yunus'a kalk Ninova'ya, o büyük kente git ve halkı uyar diye seslendi. Yunus bize bir peygamber ve Amitay'ın oğlu olarak tanıtılır. Yunus'un tarihte gerçekten yaşamış bir kişi olduğunun kanıtlarını bu kitabın giriş bölümünde size aktardım. Yunus 1. bölüm 2. ayette ise çünkü kötülükleri önüne kadar yükseldi diyor. Bu Tanrı'nın Yunus'u çağrışını ve onu Ninova'ya gitmekle görevlendirmesini ifade etmektedir. Ninova şehrine o büyük kent denilir. Asur İmparatorluğu'nun başkentiydi ve Dicle Nehri'nin kıyısında yer alıyordu. Zamanın en büyük dünya gücüydü. Daha sonra şehrin büyüklüğü konusunu da ele alacağım. Çünkü bu kitapta iki kez daha bu konu vurgulanır. Burada vurgu aslında şehrin kötülüğü üzerindedir. Çok büyük bir şehirdir ama kötülük de büyüktür. Kötülüğü o kadar büyüktür ki Tanrı'nın önüne gelmiştir ve Tanrı şimdi şehri cezalandırmaya karar vermiştir. Yani eğer şehir halkı kendisine dönmezse onları cezalandıracaktır. Şimdi Yunus'u batıya giderken görürüz. Yunus 1. bölüm 3. ayette ne var ki Yunus Rabbin huzurundan Tarşiş'e kaçmaya kalkıştı. Yafa'ya inip Tarşiş'e giden bir gemi buldu. Ücretini ödeyip gemiye bindi. Rab'den uzaklaşmak için Tarşiş'e doğru yola çıktı diyor. Yunus kuzeydeki İsrail krallığında yer alan Gat Heper'deki evinden ayrıldı ve Tanrı'nın çağrısı ve kendisine verdiği görevden ötürü Nineva şehrine gideceğini düşünürsünüz değil mi? Yunus'un Nineva'ya varmak için İsrail'den doğuya gitmesi gerekirdi. O yönde gitmek yerine çok tuhaf bir şey yapar. Yafa'ya gider ve Tarşiş'e giden ilk gemiye bilet alır. Tarşiş, Fenikeliler tarafından İspanya'nın güney kıyısında kurulan bir şehirdi. Batının en son sınırıydı. Önümüzde Yunus'un balığın içinde olup olmadığından daha büyük bir sorun bulunmaktadır. Yunus kitabındaki sorun balık değildir. Yunus'un kendisidir. Tanrı ondan Ninova'ya gitmesini ister. O da kalkıp bunun yerine Tarşiş'e gider. Tanrı ona doğuya gitmesini söylüyor ancak Yunus Tanrı'ya itaat etmemeye karar veriyor ve batıya gidiyor. Doğal olarak Yunus'un bunu neden yaptığı sorusunu sormaktayız. Bunun birkaç açıklaması bulunmaktadır. İlk olarak Yunus Ninovalılardan nefret ediyordu ve onların kurtulmasını istemiyordu. Bu nefretin bir nedeni vardı. Asur antik dünyanın en zalim uluslarından birisiydi. Zamanın bütün ulusları onlardan korkardı ve dehşet duyarlardı. İnsanlara işkence etmek için çok zalim yöntemler kullanırlardı ve esir aldıkları kişilerden çok kolay bu yöntemlerle bilgi edinirlerdi. Yaptıkları şeylerden biri bir adamı çölün ortasına götürüp boynuna kadar gömmekti. Başından başka hiçbir yeri dışarıda kalmazdı. Sonra dilini sırımla sıkıp onu sıcak yakıcı güneşin altında ölüme terk ederlerdi. Adamın ölmeden önce delirdiği söylenir. Bu Asurluların sözde icat ettikleri hoş şeylerden birisiydi. Asurlular bir ordu olarak da sıra dışı bir biçimde hareket etmekteydiler. Babillerin onları yenebilmesinin nedenlerinden biri de Asur ordusunun çok yavaş yürümesiydi. Yanlarına ailelerini de alırlardı ve orduda çok az düzen bulunurdu. Büyük bir kalabalık olarak yolculuk ederlerdi. Düzensizliklerinin kendi aleyhlerine olduğunu görmek çok kolaydır. Ancak bir çekirge sürüsü gibi bir kente ya da köye geldiklerinde halk onlardan o kadar çok korkar ve dehşete düşerlerdi ki bazı durumlarda zalim Asurların eline düşmektense bütün şehir intihar ederdi. Çevredeki uluslar tarafından sevilmedikleri çok net bir şekilde anlaşılmaktadır. Bu dönemde Asurların kuzeydeki İsrail krallığına saldırıp yağmaladıklarını da biliyoruz. Uzun bir süre boyunca birbiriyle savaşanlar Suriye ve kuzeydeki krallıktı. Ancak kuzeylerinde ve doğularında Asur tehlikesi yüzünden sonunda anlaşmışlardı. Ancak Asur sonunda hem Suriye ve hem de İsrail'in boyunduruğu altına almıştı. Asurlular fethetmeyi umdukları bir ulusa nüfuz etmeye başladıklarında şehre sürpriz bir saldırıda bulunur, kadınları esir alır sonra erkekleri ve çocukları vahşice öldürürlerdi. Bunun doğru olup olmadığını kesin olarak bilmiyoruz ama Asurluların bir keresinde Yunus'un doğup büyüdüğü yer olan Gat Heper'e de saldırmış olması olasılığı vardır. Kendi evine bile girmiş olabilirler ve kendi annesiyle babasını gözlerinin önünde zalimce öldürüldüğünü Yunus görmüş olabilirdi. Ya da Asurluların kız kardeşlerinin ırzına geçtiklerini görmüş de olabilirdi. Hiç olmazsa Yunus'un Asurlulardan nefret ettiğini ve onların kurtulmasını istemediğini biliyoruz. Bu yüzden tam ters istikamete gider ve Tanrı'nın mesajını onlara taşımak istemez.